Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mehr 1400, Hicri Kameri 16 Sefer 1443 ve Miladi Takvimli 23 Eylül 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları Hüseyin Erbain ve Kutsal Savunmanın Aşura-i Yanları adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran İçişleri Bakanı direniş düşmanın baskıcı yaptırımlarına karşı koymanın tek yoludur dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan İngiliz mevkidaşıyla görüştü. İran'ın 5. yakıt konvoyu Lübnan'a girdi. Erdoğan, Amerika'nın Afganistan'da sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Türkiye ve Rusya yeni gaz ithalat anlaşması için görüşüyor. Kremlin, Kiev'in iddialarını reddetti. Şimdi haberler.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İran milletini tebrik etti. İSNA Ajansı'na göre İran İçişleri Bakanı, Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İran milletini tebrik eden bir mesajda şunları söyledi. Kutsal savunma deneyimi düşmanların ve muhaliflerin çeşitli alanlardaki baskılarına ve saldırılarına karşı koymanın tek yolunun, halkın ve gençliğin büyük potansiyel ve kapasitelerine dayanarak mücadele ve direnmek olduğunu ortaya koymuştur. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi şöyle dedi. Kutsal savunma elbette kibirli emperyalist cepheye karşı sadece bir savaş ve silahlı mücadele sahnesi değil, aynı zamanda büyük bir ulusun, direnişin ve fedakarlığının tezahürünün arenasıydı, halkın batıla karşı, hakkın batıla karşı mücadelesiydi. Vahidi şöyle devam etti. Cesur ve şerif ve tüm etnik ve mezhebi kesimlerden olan halkın varlık alanı olan ve medeniyet oluşturan kutsal savunma kültürü, irade, azim, Allah'ın güçlü ve halel götürmeyen vaatlerin hakkaniyetine olan iman ve inanç ve nizamın yiğit rehberinin kader belirleyen meydanlarda manevi basiret ve uzak görüşlülüğüne olan güvenle, en düşük imkanlarla, en modern silahlarla donanan düşmanın aşağılanabileceği ve şeytani sultan düzenini direnişe hevesli özgürlükçü gençlerin coşku ve maneviyatı ile aşağılanabileceğini ispatladı.
Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss'la görüştü. İkili ilişkilerin yeniden düzenlenmesinin ciddi uygulamalarla olabileceğini ifade eden Emir Abdullayan, İngiltere'den İran'a olan 40 yıllık borçlarını ödemesini istedi. İran'ın kapsamlı ortak eylem planı çerçevesinde birçok söz ve vaat dinlediğini fakat icraat görmediğini belirten Emir Abdullayan, İngiltere'nin de bunun bir parçası olduğunu ve bu tutumun değişmesi gerektiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'a ülkesinin İran'a olan borçlarını ödemeye hazır olduğunu belirtirken, nükleer anlaşma konusunda şu an için ana meselenin görüşmelerin başlaması olduğunu söyledi. İngiliz Bakan ayrıca Afganistan'da kalan İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan çıkışını kolaylaştığı için İran'a teşekkür etti.
New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı İspanya Büyükelçisi'nin konutunda İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmede İran-İspanya ilişkilerinin 400 yıllık tarihine atıfta bulunarak ilişkileri geliştirmek için ciddi çabalar gösterilmesi gerektiğini vurgularken siyasi, ekonomik ve parlamentolar arası ilişkilerin iyi düzeyde ilerlediğini ancak ilişkilerin geliştirilmesi için sağlık, sanayi, bilim ve teknoloji, kültür ve turizm, özel şirketlerin faaliyetleri ve benzeri alanlarda yeni projelerin hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan öğrencilerin banka ve girişlerine dair sorunlarına temasla bu sorunların ortak işbirliğiyle çözülmesini umduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı ilişkileri geliştirmek için ciddi çaba göstermesi gerektiğini vurgularken, İran'da yeni hükümetin dış politikasında yeşil kıtanın tüm ülkeleri dahil olmak üzere Avrupa ile ilişkiler öncelikleridir ve Troika ile sınırlı değildir dedi. İspanya Dışişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını teyit ederken, İspanya'nın siyasi ve ticari ilişkilerin seviyesini yükseltmek için elinden geleni yaptığını vurguladı ve bu nedenle İspanya'nın INSTEX'e katılma kararı aldığını söyledi.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı görüşmelerinin devamında İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cowney ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, kapsamlı ortak eylem planı ve Afganistan'daki son gelişmeler incelendi. Cowney görüşmede Emir Abdullayan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı kutlayarak 20 sene sonra İran'ı ziyaret eden ilk İrlanda Dışişleri Bakanı olduğunu ve bu ziyaretin ilişkilerin gelişmesinde temel taş olması temennisinde bulundu. Cowney, İrlanda'nın Tahran Büyükelçiliği'nin açılışının da son aşamasında olduğunu söyledi. Nükleer anlaşmanın korunması için ülkesinin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten İrlandalı bakan, Amerikan eski başkanı Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili mevcut duruma sebep olan uygulamaların ise esef verici olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Beyaz Rusya Dışişleri Bakanları ikili ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini istediler. İRNA Ajansı'na göre dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumu kulesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Vladimir Maki iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüştü. Toplantıda Belarus Dışişleri Bakanı Minsk'in Düşanbe'deki Şiankay Zirvesi'nin oturumu kulisinde geçen hafta iki cumhurbaşkanının görüşmesinde varılan anlaşmalarda dahil olmak üzere iki ülkenin anlaşmalarını uygulama iradesini vurgularken sert yaptırımların hem İran'ı hem de Belarus'u hedef aldığını kaydetti. Maki bu sorunun ancak ortak işbirliğiyle aşılabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı da iki cumhurbaşkanı arasındaki görüşmeyi verimli niteleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni bir yol oluşturmaya hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasında varılan anlaşmalara rağmen ikili ticaretin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Emir Abdullahyan, İran'ın Belarus ile sanayi ve ağır makineler, tarım makineleri, elektrikli otobüsler, otomobil parçaları ve tarım ürünleri gibi alanlarda ciddi işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Venezuela'lı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ikili işbirliği ve ilişkilerde herhangi bir kısıtlama yoktur dedi. Emir Abdullahyan ve Felix Plasencia dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Oturum Kurulu'nda iki ülke arasındaki ilişkiyi masaya yatırarak İran ve Venezuela arasındaki güçlü ve yakın ilişkileri vurgu yaptılar. İran'ın Venezuela ile ilişkileri genişletme konusunda herhangi bir kısıtlaması olmadığını belirten Emir Abdullah Yan, iki ülkenin baskıcı Amerikan yaptırımlarını yenilgiye uğratmak için ortak çabalarını sürdüreceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, mümkün olan tek yolun direnmek ve yerli yeteneklere özen göstermek olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Venezuela'nın jeopolitik durumu sebebiyle özel bir önem taşıdığını da belirterek, bu iki taraf arasında ortak bir işbirliği zemini olabilir dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı da ülkesindeki durumla ilgili bilgiler aktarırken, İran'a işbirliği ve yardımlar için teşekkür etti ve Venezuela'nın ekonomik durumu her geçen gün düzeliyor dedi.
İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Faysal Miktat dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu kulisinde bir araya gelirken Tahran ve Şam arasındaki ilkeli ilişkileri ele aldılar. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi verirken İran İslam Cumhuriyeti'ne Suriye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Faysal Miktat, Hüseyin Emir Abdullahyan'ın son Şam ziyaretine de atıfta bulunduğu ziyaret sırası varılan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişe verdiği desteği vurgularken Suriye'ye bu ülkenin hükümeti ve halkının iradesine karşı dış müdahaleyi kınadı. İran Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi ve üzerinde mutabık kalınan planların uygulanmasına ihtiyacına değinerek Suriyeli mevkitaşını Tahran'ı ziyaret etmeye davet etti. Emir Abdullahyan, İranlı özel sektör çalışanları ve iş insanlarının Suriye'deki varlığı için gerekli koşulların oluşturulması çağrısında da bulundu.
İran'ın Viyana'da bulunan Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Büyükelçisi Kazım Garibabadi, Amerika ve İngiltere'nin Avustralya'ya %90 zenginleştirilmiş yakıt kullanan denizaltı anlaşmasındaki çifte standart tutumunu eleştirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 65. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Garibabadi, İran gibi ülkelerin barışçıl maksatlarla %60 uranyum zenginleştirmesi için serzenişte bulunan ülkelerin Avustralya'ya %90 zenginleştirilmiş yakıt kullanan nükleer denizaltı satması üzüntü vericidir, dedi. Garibabadi, İran her zaman ajans üyesi her ülkenin ihtiyaçları doğrusunda ajansın kuralları çerçevesinde barışçıl nükleer programa sahip olmasını savunmuştur. Bu doğrultuda da Avustralya'nın ajans ile bir anlaşmaya varması gereklidir. Ajans, Avustralya'nın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş nükleer maddelerine istediği zaman ulaşma imkanına sahip olmalı ve bu yönde hiçbir bahane kabul edilemez, dedi. Ajans Yönetim Kurulu'nun bu önemli konuda sürekli bilgilendirmesi gerektiğini ifade eden Garibabadi, Amerika ve İngiltere iki önemli konu olan silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını tehlikeye atmışlardır. Amerika ve İngiltere çifte standartlar ve ikiyüzlülüğü durdurmalı ve NPT 3. maddesi çerçevesindeki taahhütlerini sahte stratejik kaygılar bahanesi altında çiğnemekten kaçırmalıdır, dedi. Amerika, İngiltere ve Avustralya arasında yapılan Canberra hükümetinin nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS isimli savunma anlaşmasının ardından Avustralya nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.
İran İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Göçmenler Genel Müdürü'nün Avrupa Birliği temsilcisiyle sanal bir toplantısı, Avrupa ülkelerinin mültecilere mali kaynak tahsisinde destek ve yardımlarını arttırmak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantının başında Mehdi Mahmudi, İran'daki mültecilere sağlanan hizmetlerle ilgili şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti sayısız ekonomik ve sosyal soruna rağmen dünyadaki mültecilerin en büyük destekçilerinden biridir. Bugüne kadar İran'a dayatılan savaş ve haksız ve tek taraflı yaptırımlar sonucunda 40 yılı aşkın bir süredir milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmak ve desteklemek için İran payına düşenden daha fazla katkıda bulunmuştur ve mültecilerin korunması için korunması insani ve uluslararası bir sorumluluktur. Bu duruma tüm uluslararası toplulukların adil katılımını gerektirir.
İran yakıtı taşıyan 4 konvoyun Lübnan'a ulaşmasının ardından Lübnan medyası İran yakıtı taşıyan 5. konvoyun da Lübnan'a girdiğini bildirdi. El Meyadin kanalına göre Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın Aşura münasebetiyle yaptığı konuşmada İran'dan Lübnan'a akaryakıt taşıyan gemilerin hareket ettiğini duyurması üzerine yakıt taşıyan konvoylar Lübnan toprakları üzerinden Suriye toprakları üzerinden Lübnan'a girdi. Bunun ardından Lübnan kaynakları 16 Eylül Perşembe günü İran akaryakıt tankerlerine oluşan ilk konvoyun Hermel Gasir kara sınır üzerinden Lübnan'a girdiğini bildirdi. Lübnan Amerikan yaptırımları sebebiyle 1,5 yıldır yakıt kıtlığı dahil olmak üzere kötüleşen bir ekonomik durumla karşı karşıya. Bazı Lübnanlı iş insanları krizi kontrol altına almak ve ülke kurumlarının çökmesini önlemek için Hizbullah aracılığıyla İran'dan yakıt satın alınmasını istemişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyona mülakat verdi. Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde Türkiye'nin mülteci ambarı olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu Amerika'nın mı alması gerektiği sorusu yöneltilen Erdoğan, "Şu anda Amerika zaten bu gibi sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini belirterek, "Amerika orada 20 yıldır neden var? Önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu. Bu arada New York'a giden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu aralıklarında Amerikalı mevkitaşı Antony Blinken ile bir araya geldiği belirtildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın başkenti Washington DC'de Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştü. Türkiye-Amerika ilişkilerinin stratejik öneminin altına çizildiği görüşmede ekonomik işbirliğini artırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Beyaz Saray'da yapılan görüşmede ikili ilişkiler, COVID-19, küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerde ele alındı.
Türkiye yeni gaz tedarik sözleşmeleri imzalamak için Rusya ile görüşüyor. Teslim Haber Ajansı'na göre Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ankara'nın Rusya dahil bir dizi ülkeyle yeni gaz tedarik sözleşmeleri düşündüğünü söyledi. Türkiye yetkili Rus şirketi Gazprom ile olan sözleşmeler gibi bazı sözleşmelerin bu yıl sonuna kadar sona ereceği için Türkiye'nin ihtiyacı olan gaz tedarik etme amacıyla yeni sözleşmeler üzerinde pazarlık yaptığını da söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde süren FETÖ davasında Türkiye'nin haklı bulunmasına ilişkin bu ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım dedi. FETÖ, PDY soruşturmaları kapsamında kapatılan Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin %99.94'lü kısmının sahibi olduğunu iddia eden şirketin Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde süren başvurusu sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun takip ettiği davada Uluslararası Tahkim Mahkemesi Belçika'da kurulmuş paravan şirketi haksız buldu. Davada 26 milyon euro tazminat talebi reddedildi.
Suriye'nin doğusundaki aşiretler her türlü Amerika işgaline karşı çıkmak ve Suriye hükümetini ülkeyi yabancılardan ve paralı askerlerden temizlemede desteklemek için bir etkinlik düzenlediler. Fars Haber Ajansı'na göre Deir-ez-Zor vilayetinin doğusundaki Arap aşiretler ve göçebeler dün El Tabiye'de düzenlenen bir etkinlikte El Cezire bölgesindeki her türlü Amerika işgaline karşı olduklarını bildirirken Suriye topraklarının her karışının Suriye devletine teslim edilmesi gerektiğini vurgu yaptılar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan'dan geri alınan topraklarda binlerce kara mayını ve patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık bir süre önce yaptığı açıklamada 2. Dağlı Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde meydana gelen patlamalar sebebiyle 160 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirmişti.
Ve Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Sergey Şefer'e yönelik Kiev yakınlarında suikast girişimiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye ve Yunanistan ihtilafları ve gerginliklerin yoğunlaşması konusunda. Sözlü çatışmalar ve karşılıklı kışkırtıcı girişimler bir kez daha Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Yunanistan ilişkilerini gölgeledi. Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda özellikle Akdeniz ve Ege sularında çeşitli nedenlerle tansiyon yükseldi. Bu bağlamda Yunan basını Ege Denizi'nde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerginliği tırmandırdığını bildirdi. Yunan basını da Türk Sahil Güvenliği'nin silahlarını Farmakonisi adasında Yunan sahil güvenlik güçlerini doğrulttuğunu yazdı. Olaylar sırasında Yunan sularında bulunan bir Türk sahil güvenlik gemisi, bir Yunan bilimsel araştırma gemisinin çalışmalarını engellemiştir. Türk gemisi mürettebatı ise silahlarını Yunan sahil güvenlik güçlerine doğrultmuştur. Bu arada yaşanan yeni gerginlikler nedeniyle New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in muhtemel görüşmesi de belirsizleştiği ifade ediliyor. Zira Nautical Geo isimli geminin Ege'de araştırmalara başlaması iki komşu ülkenin ilişkilerinde yeniden gerginliğe neden oldu. Aslında Türkiye ve Yunanistan arasında Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı'nın dağılması ardından 4 kez askeri çatışma yaşanmasına rağmen uzmanlar iki taraf arasındaki olayların yeni bir savaşa sebep olacağının uzak bir ihtimal olduğunu belirtiyorlar. Aslında uzmanlar iki ülke arasındaki ihtilafların kolayca çözülecek türden olmadığını belirtmesine rağmen, ihtilafların bir savaşa sebep olmayacağı bir kesitte ihtilafların duracağını savunuyorlar. Buna rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında ülkesinin kendisine ait olan bir şeyden geri adım atmayacağını vurguladı. Erdoğan ayrıca Ankara'nın Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de hak ettiğini elde etmek için gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı sözleri Ankara yetkililerinin Yunanistan'a karşı gerçek bir savaş imkanını kaybetmelerine rağmen karşılıklı herhangi bir anlaşmanın imzalanma imkanında olmadığını gösteriyor. Yunan yetkilileri jeolojik olarak Yunanistan adalarının Türkiye adalarına kadar uzandığına inanıyor ve Yunanistan topraklarının Yunan adaları içinde düşünmesi gerektiğini savunuyorlar. Fakat son yıllarda Ankara yetkililerinin de bu duruma itirazları oldu. Bu yüzden son yıllarda Ankara Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde sonda çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların ardından Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümeti Ankara hükümetinin eylemlerini protesto etmesiyle bu konuda iki ülke arasında siyasi gerginlikler de arttı. Bu bağlamda Türkiye'de siyasi meseleler ve deniz hukuku uzmanlarından Ali Kuru Mahmut, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıyı sularını 12 mile çıkarması gerektiğini belirterek, eğer Türkiye Meis Adası'nın batı bölgesinde ilan ettiği alanı 12 mile ulaştırabilirse, bu bölgenin yarısı Türkiye'ye ait olacaktır diyor. Bu yüzden ve tam da bu açıklama doğrusunda Ali Kuru Mahmut, Ankara hükümetinin hiç zaman kaybetmeksizin Doğu Akdeniz'e münhasır ekonomi bölgesi ilan etmeli ve bunu Birleşmiş Milletler'e bildirmeli vurgusunda bulunuyor. Fakat yine de son günlerde ve hatta aylarda Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikler ve üstelik bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın kışkırtmaları doğrusunda askeri tatbikat ve sert ultimatumların verilmesine rağmen yapılan saha ve hatta istatistik incelemeler tarafların hiçbirinin sonu belli olmayan askeri bir çatışmaya girme kapasitesine sahip olmadığını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Filistinliler ve Siyonistlerin Abbas hakkındaki farklı görüşlerinin sebebi etrafında. Filistin halkının büyük bir bölümü Mahmut Abbas'ın Filistin Özel Teşkilat Başkanlığından çekilmesini isterken, korsan rejim ise onun Filistin güç yapısındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Ürdün Nehri Batı Yakası ve Gazze Şeridi'nde yapılan bir anketin sonuçlarına göre bölge sakinlerinin yaklaşık %78'i Mahmut Abbas'ın Filistin Özerk Teşkilatı Başkanlığından çekilmesini istediği anlaşılıyor. Korsan rejim İsrail kabinesi Filistin'de Mahmut Abbas'ı güçlendirmeye çalışıyor. Siyonist rejim de yeni kabinenin iş başına gelmesinden itibaren Filistin Özerk Teşkilat'a destek sesleri ırkçı rejim yetkililerinden duyulmaya başladı. Özellikle korsan rejim Savaş Bakanı Benny Gantz ve Başkan Isaac Herzog, Özerk Teşkilat'ın desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini resmen ilan ettiler. Bu bağlamda İsrail İstihbarat Örgütü Başkanı ve ardından da Savaş Bakanı son günlerde Filistin Özel Teşkilat Başkanı ile bir araya gelerek görüştüler. Şimdi neden Filistinliler Mahmut Abbas'ın görevden alınması gerektiğini savunurken korsan rejimin onu desteklemesi gerektiğini vurgulaması sorusu akla geliyor. Birinci sebep ise Mahmut Abbas ve Filistin Özel Teşkilat'ın çalışmaları ile Filistin toplumunu kutuplaştırmasıdır. Kutuplaşan Filistin toplumu pratikte pasifleşerek ilerleme yolunda adım atamıyor. Kutuplaşan toplumda halk arasındaki bağlantı ve ilişkilerde kısıtlamaya ve aksamaya başlar. Filistin halkı ise kutuplaşmış topluma karşıdır. Fakat Siyonist rejim ise bunu kendi çıkarlarına uygun görüyor. Aslında Siyonistler Gazze Şeridi'nde direnişi zayıflatmak için özel teşkilata yönelerek Filistin içinde oluşan zaafın bir bölümünü ihtilafları arttırmakla telafi etmeye çalışıyorlar.
İkinci sebep Mahmut Abbas'ın Filistinler ve Siyonist rejim İsrail'e karşı siyasi ve güvenlik davranış modelidir. 16 yıl aradan sonra Mayıs ayında düzenlenmesi kararlaştırılan Filistin meclis seçimlerinin iptal edilmesi ayrıca eleştiri ve itirazda bulunan Filistinlere bastırmak, Mahmut Abbas'a karşı itirazların artmasına sebep oldu. Bu bağlamda Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsü yayınladığı raporda Filistin Özel Teşkilat'ın Mayıs ayında meclis seçimlerini iptal kararının Batı Şeria halkına Mahmut Abbas'ın 2005'te Filistin Özel Teşkilat Başkanlığı seçilmesinden bu yana siyasi olarak hiç fayda sağlamadığı gerçeğini açıkça belirtti. Halbuki Mahmut Abbas özellikle Gazze Şeridi'ndeki siyasi gruplarla her türlü işbirliğini reddederken işgalci İsrail rejimiyle güvenlik işbirliğine vurgu yapıyor. Filistin Özel Teşkilatı halihazırda güvenlik işbirliği yoluyla Siyonist rejimin güvenlik ihtiyaçlarının önemli bölümünü sağlıyor. Üstelik Siyonist rejim İsrail'in Batı Yaka, işgal edilen Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlere karşı işlediği cinayetlere rağmen Mahmut Abbas ve Özel Teşkilat işgalci rejimle güvenlik koordinasyon ve işbirliğine devam ederken ırkçı rejimin güvenlik güçlerine karşı her türlü sorun ve engelleme yaşatmaktan çekinmeye vurgu yapıyor. Aslında Mahmut Abbas bebek katili İsrail rejimine karşı her türlü silahlı eylemi illegal biliyor ve bu rejim ile güvenlik işbirliğinin ise durumun kontrol edilmesi için zaruri görmekte. Buna göre Filistin halkı Mahmut Abbas'ın görevden alınmasını isterken katili İsrail rejimi ise onun görevde kalması ve sahte rejimin güç yapısında desteklenmesine vurgu yapılıyor. Bu bağlamda Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsü özel teşkilat ve bizzat Mahmut Abbas'a karşı Batı yakadaki itirazların eşsiz düzeyde olduğuna işaretle korsan rejimin güvenlik ve siyasi kurumlarına Mahmut Abbas'ın devrilmesini engellemelerini tavsiye etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mehr 1400, Hicri Kameri 16 Safer 1443 ve Miladi 23 Eylül 2021 Perşembe. ...119 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Mehr 1281'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu Ayetullah-ül Uzma Seyyid Ruhullah Musevi Hümeyni İran'ın Hümeyn kentinde dünyaya geldi. Rahmetli imam çocukluk döneminde kendi döneminin önde gelen değerli babası şehit düştü ve Seyyid Ruhullah ondan sonra annesi ve halası tarafından yetiştirildi. İmam başlangıç ve saat dersilerini geride bıraktıktan sonra Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi nezdinde harici dersleri öğrenmeye başladı ve üstadın büyük ilgisini çekti. İmam Hümeyni Kutsal Kum İlmiye Havzası'nın kurulmasıyla birlikte bu kente gitti ve o dönemin önde gelen alimler olan Şeyh Ali Ekber Yezdi ve Muhammed Ali Şahabadi nezdinde feyizler aldı ve irfan, hikmet ve felsefe alanlarında doruğa ulaştı. İmam Hümeyni ardından ders sınıfları oluşturdu. İmam Hümeyni'nin nezdinde birçok öğrenci yetişti ki hareket sırasında imamın daima yanında idi. İmam Hümeyni Ayetullah Prucerdi'nin Kum'a davet edilmesini sağlayan önemli şahsiyetlerden sayılırdı ve bu konuda önemli rol ifa etti. Ayetullah Prucerdi'nin vefatından sonra Pehlevi rejiminin İslam karşıtı planlarının yaygınlaşmasıyla birlikte İmam Zalim Şah rejimine karşı kıyam etti ve böylece İran'da İslami hareket başladı. Bu dönemde meydana gelen olayların arasında imamın kapitülasyona karşı başlatılan hareketi ve bu olaya karşı itiraz etmeleri ve ardından Türkiye, Irak ve en son Paris'e hicret etmelerine değinebiliriz. İmam Hümeyni nihayet vatandan uzak kaldığı 15 yılın ardından Hicri Şemsi Behmen 1357'de İran'a geri döndü ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulma temelini attı. ...144 yıl önce bugün 23 Eylül 1877'de Fransız müneccim ve Neptün gezegeninin kaşifi Orion Laurier hayata veda etti. Bu Fransız bilim adamı yoğun araştırmalar ardından Neptün gezegenini keşfetti. İlk başlarda kimya dalında deneyler yapan Fransız kaşif, nücum bilimiyle aşina olduktan sonra yıldız bilimiyle uğraştı ve Uranüs gezegeniyle ilgili araştırmalar yaptı. Neptün gezegeninin keşfedilmesi, Laurier'in büyük şöhrete kavuşmasına neden oldu. ...146 yıl önce bugün 23 Eylül 1675'te Fransız yazar ve edip Valentin Conrart 72 yaşında hayata gözlerini kapattı. 1603'te edip bir ailede dünyaya gelen Conrart gençken edebiyata büyük ilgi duydu ve zamanla yazarlığa yöneldi. ...82 yıl önce bugün 23 Eylül 1939'da Avustralyalı psikolog Sigmund Freud hayata veda etti. İnsanın ruhsal sorunlarıyla ilgili geniş araştırmalarda bulunan Freud, ruhsal hastalıklarla ilgili yeni teoriler ileri sürdü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü öğrencilerin %8.2'sinin barınma ihtiyacını karşılayabiliyor.
Yeni Asya.
Doğalgaz fiyatları zorlayacak.
Karar.
Kredi çektik, iflas ettik.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 21 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde Erdoğan Türkiye'nin risk primini yine artırdı başlıklı yazısına yer veriyor. Son günlerde yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerle ilgili ısrarının Türkiye ekonomisinin risk primini bozmaya devam ettiğini açıkça gösteriyor. Bu nedenle piyasalarda yaşanan yaz sakinliği yerine yeniden dalgalı bir seyre bıraktı. Kurların yeniden hızlanması ise zaten bozulmuş dengelerin iyice bozulmasına yol açacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Piyasalardaki yaz rehavetine rağmen ekonominin kırılganlığı devam etti. Turizm dövizi girişleri, yurt içinde fazla yabancı yatırımcı bulunmaması, küresel finans iklimindeki sakin seyir yaz aylarının rahat geçmesine neden oldu. Bunun en olumlu sonucu birkaç ay boyunca dolar kurunun 8.3 TL seviyesinde kalmasıydı. Enflasyondaki yükselişin önlenmemesi, buna rağmen Cumhurbaşkanı'nın sürekli faizlerin inmesini istiyorum demesi ise Eylül'den itibaren piyasaların değişeceği beklentisi yaratmıştı. Beklenen oldu ve özellikle Eylül'ün ikinci yarısında hareket başladı. Yeniden oluşan belirsiz havada elbette Fed'in tahvil alım programının azaltılması programı etkili. Bu hafta Fed ne kadar alacak, üyelerin önümüzdeki döneme ilişkin tahmin aralıkları ne olacak sorularının yanıtları piyasalarda merakla bekleniyor. Tahvil alım programının azaltılmasına fiilen Kasım veya Aralık ayında başlanacağı tahmin ediliyor. Son veriler piyasalarda tahvil alım programının hızı, sona erme süresi, faiz artışlarının başlayabileceği tarihe ilişkin beklentileri öne çekti diyebiliriz. İşte bu hafta yapılacak Fed toplantısından çıkacak karar ve sinyallere bağlı olarak küresel iklim şekillenecek. Türkiye açısından bakıldığında bunların zaten beklendiğini söylememiz lazım. Eylül'de olmasa da Ekim'de tahvil programının açıklanıp azaltılmaya başlayacağı zaten tahmin ediliyordu. Yani bir iki ay değişse bile bu hareketin olacağı, bu kararla biz gibi gelişmekte olan ülkelere fon akışının azalmaya başlayacağı konuşuluyordu. Bu nedenle de faiz artışı gibi önlemler alınmadığı takdirde TL'deki düşüşün hızlı olacağına dikkat çekiliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bunlar yaşanmıyor mu gibi faiz ısrarını sürdürmesi, sonunda Merkez Bankası yönetiminin de bu ısrara dayanamayarak faiz indirimi için zemin hazırlamaya başlaması, son günlerde yaşanan risk prim artışının da kur artışlarının da başlıca nedeni oldu.
İbrahim Kahveci 21 Eylül tarihli Karar gazetesinde "Ekonomiyi kim yıktı?" başlıklı yazısına yer veriyor. Piyasalardan başlayan yıkıntı zamanla tüm ekonomiyi de sarıyor. O nedenle önce piyasalardaki harekete bakmamız gerekiyor. Eylül ayının başında 8,30'un altında seyreden dolar TL artık 8,70'lerde. Milli paramız TL bir ay geçmeden %5'in üzerinde değer kaybettik. Kısaca pahalı hayatımız yine daha da pahalanacak diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bugün tarlada para etmeyen tarım ürünlerinin rafta ateş pahası duruma gelmesinde bir neden de alternatif ihracat pazarıdır. Ama paramızın değer kaybetmesi sadece tarım üzerinden değil, bütün maliyet kalemlerindeki şişme ile hayatımızı çekilmez kılmaktadır. Bugün raf fiyatları %19 arttı diyoruz ama arkada kapı gibi artmış olan maliyet tarafındaki %45'lik kütle duruyor. Bu maliyetler süre zarfında bizim hayatımıza sirayet etmeye devam edecektir. Tıpkı 2018 kur krizi sonrası yaşadığımız maliyet dönemi gibi. Şimdi kendimize soralım, bu piyasaları kim yıktı? Kim döviz piyasası tam da şekillenmiş ve TL kısmen istikrar kazanmışken bu dengeleri bozdu? Kim, neden milletin ekonomik hayatıyla bu derece oynuyor? Bir dönem Türkiye İhracatçılar Meclisi tim video çekmiş ve Türkiye'ye yapılan finansal saldırıyı anlatmıştı. Orada bize Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir yapı saldırdığı işaret ediliyordu. Ama şimdi ilişkilerimiz gayet sağlıklı. Birleşik Arap Emirlikleri değilse kim saldırdı? Trump tweet attı diyorsanız o çoktan bitti. Artık Amerika Başkanı bile değil. O zaman kim saldırdı? Kim bozdu piyasaların dengesini? 2001 krizinin nedeni Merkez Bankası Başkanı Mahfi Eğilmez dediler ya, işte herkes koptu. Çünkü Mahfi Bey Merkez Bankası'nda hiç çalışmamış ve kamu görevini de 1997 yılında sonlandırmıştı. Acaba bir ülkede ekonomiyi kim bozar? Bürokratlar mı yoksa siyasiler mi? Ekonomide bugün alınan kararlar hemen bugün sonuç vermez. Mesela geçen yıl yapılan parasal genişlemenin zam faturalarını ödüyoruz şu sıralar. Ama anlatmak istediğim daha uzun süreli politik sonuçlar. Örneğin 2001 krizinin temelleri 91 seçimlerindeki vaatler ve sonrasında uygulanmalarıdır. Kamu bankaları eliyle siyaset olsun, devlet bütçesinin savurganca kullanımı olsun hepsi 2001'de kriz olarak açığa çıktı. İyi ama bu anlattığım temel bozulmaları kim yaptı? Ekonomi profesörü Tansu Çiller. Kısaca ne hazine müsteşarı, ne Merkez Bankası başkanları, ne SSK genel müdürü, ne de kamu bankaları yöneticileri bu krizi oluşturmadı. Bu krizi tek bir kişi oluşturdu. O kişi de siyasi gelecek uğruna ülkesini krize sürükleyen siyasiden başkası değildi. O zaman insan sormadan edemiyor. Bugün ne yapılmalı ve ne yapmak zorundayız? Bu krizlerden, ekonomik bunalımlardan nasıl çıkacağız? 2017 başkanlık referandumunda bürokratik engelden kurtularak ülkeyi uçuracağız dediler ama ülkede 2017'den beri çalışan sayısı aynı. Kimse iş bile bulamadı. Acaba sorumlu kim ya da kimden hesap sorulmalı?
Faruk Çakır 21 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "Hukuk tablosu üzücü" başlıklı yazısına yer veriyor. Adalet mülkün temeli olduğuna göre adaletin tecellisi için Ne kadar çalışılsa o kadar yeridir. Her gün adalet, adalet, adalet nedir yahu, yeter yahu diyenler mutlaka vardır. Ancak sosyal hayatın nefes alması ancak adaletin tam tecellisiyle mümkün olur ve bu sebeple günde bir değil, bin defa adalet hatırlatması yapılsa yine de çok olmaz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Temelsiz bir bina olamayacağına göre adalet temelini çok sağlam kurmak icap eder. Hak, hukuk, adaletin tecelli ettiği bir ülkede başka dertlerle başa çıkmak çok daha kolay olur. Elbette sosyal hayatın çıkarları birbirini destekleyen, birbirini takviye eden şekilde işler. Hukuktaki sancılı tabloyu ortaya koyan haberlere göre Anayasa Mahkemesi, ferdi başvuru hakkının başlamasından yani 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 271.727 başvuruyu sonuçlandırmış. Hatırlamak lazım ki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının tanınması önemli bir adımdı ve Avrupa Birliği idarecileri de bu adımı takdir etmişti. Haberlere göre bu müracaatların %83.9'u sonuçlandırılmış. Halen 51.959 başvurunun derdest olduğu belirtilen rapora göre en çok ferdi başvuru 80.756 ile 2016'da yapılmış. En çok başvuru sonuçlandırılan yıl ise 89.651 ile 2017 olarak kayıtlara geçmiş. Sonuçlandırılan başvuruların karar dağılımı türlerine göre ise 14.694 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiği, 12.344'ünde idari ret, 242.494'ünde ise kabul edilmezlik kararı verilmiş. Sonuçlandırılan müracaatlardan 14.000'den fazla dosyada ihlal kararı verilmiş olması adalet sisteminin arızasına işaret etmez mi? Tamam, hata oluyor ama bakın işte Anayasa Mahkemesi bu hataları düzeltiyor diyerek olanı normal görmek mümkün olur mu?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hüseyin-i Erbain.
Erbain, Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin Aşura günündeki şehadetinin hatırlatıcısıdır.
Erbain'de yapılan ziyaret ise iman kriterlerinden biri olarak görülmektedir.
Tüm Şialar imanlarını Hazreti Zeynep selamullah aleyhaya borçludur.
İşte Erbain'in sırrı da budur.
Değerli dinleyiciler, Erbain dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizde birlikteyiz.
Programımızın ikinci bölümünde Erbain yürüyüşlerinin büyük sırrı ile tanışacağız.
Thank you. Erbain kelimesi Arapçada 40 anlamına gelmektedir. Müslümanlar birinin ölümünden 40 gün sonra onu anmak için Erbain veya 40. gün olarak bir tören düzenlerler. Tabii ki Şia mezhebinde Safer'in 20'sine denk gelen İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehadet yıl dönümü en bilinen Erbain günüdür. Böyle bir günde Kerbela şehitleri hatırlanır ve onlara biatler tazelenir.
Kerbela ziyaretçileri Erbain gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini görmeye çalışırlar. Sağ ellerini kaldırarak bu mutahhar mezara işaret ederek yüksek bir sesle şöyle seslenir: "Ben düşmanlarınızla değil sizlerleyim. Evet, biz sizden ayrılmayacağız. İster sizi görmeyelim, ister sizinle olalım, ister siz şehit olasınız, ister özgür olasınız, ister gücünüzün zirvesinde olasınız. Her halükarda sizlerle beraberiz. Biz sizlerleyiz, sadece sizinle."
Erbain Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve vefakar yarenlerinin hatırasını yaşatmak günüdür. Onların şehit düştüğü Aşura gününü yaşatmak günüdür. Hak ve hak talepliliği hayatlarının ülküsü olarak belirleyenler ve İslam ve Kur'ani hükümlerini korumaya çalışanların tüm varlıklarından vazgeçip fedakarlıkta bulunduğu bir gündür. Ancak bu büyük hareketin devam ettirilmesi için Hazreti Zeynep selamullahi aleyha eşsiz ve önemli bir rol üstlenmiştir. Öyle bir rol ki Aşura'nın korunması ve yaşatılmasında kilit rol oynamış ve Erbain'de zirveye ulaşmıştır.
Zeynep selamullahi aleyha İmam Ali aleyhisselam ve Fatıma'nın kızıdır. Zeynep Allah Resulü'nün değerli torunudur. Zeynep selamullahi aleyha ceddi olan Hatice selamullahi aleyha'nın özelliklerine de sahip biridir. Bu azametli kadın iffet ve sabır özelliklerinin yanı sıra Akile bin Haşim adıyla bilinmektedir. Yani Beni Haşim arasında çok akıllı olan bir kadın olarak ün yapmıştır. İmam Seccad aleyhisselam ise bu değerli kadını öğretmensiz öğretmen olarak tanıtmıştır. Ancak Zeynep selamullahi aleyhayı Zeynep yapan şey ve adını İmam Hüseyin aleyhisselamın adının yanında kalıcılaştıran husus, dönemin imamının yanında yer alması ve doğru seçim yapmasıdır.
İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela'ya ulaşmadan önce Medine'deki hanedanına yazdığı mektupta şu ifadelere yer vermişti: "Bilin ki siz Beni Haşim'den bu yolculukta bana katılan herkes şehit düşecektir ve bana eşlik etmeyen sizlerden herkes de zafere gidemeyecek, muzaffer olamayacaktır." Tam da İmam Hüseyin aleyhisselamın buyurduğu gibi oldu. Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselam ve tüm vefakar yarenleri bir bir şehit düştü. Ancak tam da zafer ve fethi simgeleyen bir şehadet gerçekleşti. Ancak imamların yanında bulunmayan, özellikle de İmam Hüseyin aleyhisselam karşısında savaşanlar eninde sonunda mağlup olup kesin zafere ulaşamadılar. Çünkü Zeynep selamullahi aleyha Aşura'dan Erbain'e dek dirayetli ve cesaretli bir şekilde ifşaatlarıyla Emevilerin görünüşteki zaferini tarihin en acı yenilgilerinden birine dönüştürdü.
Zeynep Salamullah Aleyha öyle bir şey yaptı ki Yezid aynı dönemde Emirül Müminin lakabını yitirdi ve fasık lakabını aldı. Kufe'deki halife sarayına yalancı oğlu yalancı sözleriyle incitilen ve hakarete uğrayan İmam Hüseyin aleyhisselam, Allah Resulü'nün kızının oğlu olarak tanınmaya başlandı. Bu da büyük bir değişim ve düşündürücü bir gelişmeydi.
İslam'ın başlangıç tarihine baktığımız zaman ve bu büyük İslam kadınının Kerbela öncesi siyeri ve hayat tarzını araştırdığımız zaman belki de birkaç paragraftan fazla bilgiye erişemeyiz. Erbain ve Medine'ye dönüşünün ardından bu değerli Ehl-i Beyt kadınının hayatını araştırırsak doğru dürüst bilgilerin olmadığını ve hatta defnedildiği alanın bile belli olmadığını anlarız. Ancak bu 40 gün içerisinde konuşmaları ve tavırlarının hepsinin kayıtlı olduğunu görüyoruz.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha bu sürede öyle davranmıştır ki sanki Hüseyin'in ta kendisidir. İnsanlar şehit düşen abi gibi cesaret ve açık sözlülük açısından eşsiz olan bir kadını gördüler. Sabrı kıran ve gamları da yıpratan bir kadını gördüler. Coşmuş olmasına rağmen kendine mukayyet olan ve bir şekilde Allah'a karşı memnuniyet duyan bir kadını gördüler. Bu memnuniyet o kadar güzeldi ki düşmanlarını bile övgü yağdırmaya yöneltti.
Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Aşura günü güneş batışı sırasında ağabeyinin nur dolu ve kanlı vücudunu görünce göklere bakarak "Ey Allah'ım, senin de yolundaki bu kurbanı ve hayatını kaybedeni biz peygamber hanedanından kabul buyurun." Her şeyden daha şaşırtıcı ise o sırada Kufe'nin eli kanlı katili ve hakimi İbn-i Ziyad'ın ona sorduğu soruya cevabıdır. "Andolsun ki güzellikten başka bir şey görmedim. Onlar Allahu Teala'nın onlar için ölümü mukadder buyurduğu mert insanlardı."
Zeynep Salamullah Aleyha, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamının parlak geleceğinden emin bir şekilde ve bu kıyamın kapsamlı ve kalıcı mesajlarından emin olarak Şam Sarayı'nda da herkesi hayrete düşürdü ve Yezid'e hitaben şöyle dedi: "Ey Yezid, senin gibi biriyle konuşmaya zorlandıysam da, bil ki senin kadir kıymetini benim nezdimde zerre kadar bile değildir. Ancak seni yermek ve seni serzeniş etmek benim için büyük bir şeydir. Ey Yezid, elinden geleni ardına koyma. Bildiğin her numarayı yap, elinden geleni yap. Ant olsun ki Allah bize şeref inayet buyurmuştur. Hiçbir zaman bizi kalplerden silemezsin, vahyimizi yok edemezsin. Bil ki sözün az daha geçerli olacaktır. Kısa süre daha hüküm süreceksin."
Zeynep, Zeynep, Zeynep, kendi hayat, Zeynep, kanı vefa, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, kendi hayat, Zeynep, kanı vefa, Zeynep, Zeynep, Zeynep, Zeynep, dardaşına, Zeynep, gerge bela, Zeynep, gerge bela, Zeynep.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam ise müminlerin emarelerinden birinin İmam Hüseyin aleyhisselam Erbain ziyaretini yapmak olduğunu belirtmiştir. Ancak bu iman emaresi olan ziyaret nedir? Burada kesin olan husus ziyareti marifete, tanımaya yönelik manevi bir yolculuk olmasıdır. Ziyaretçi ise nerede, kiminle ve hangi hedef uğruna görüştüğünü ve hangi yolda adım attığını bilmelidir.
Erbain ziyaretçisi ise her adım ile İmam Hüseyin aleyhisselamı tanıma ve marifet bulma yönünde bir adım atmış olur. İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçisi, İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının gizli ve açık iki yönü olduğunu anlar. Görünüşte ve açıkta olan yanı Yezid, Yezidiler ve zalimler ile mücadele etmek ve sulta ile savaşıp emri maruf, nehyi münker yapmaktır. Ancak gizli yanı İmam Hüseyin aleyhisselam Erbain ziyaretinde görülmektedir.
İmam Sadık aleyhisselam tarafından yarenlerinden biri olan Saffan Cemal için yazdığı bu duanın ilk bölümünde bu kıyamın özünü anlatan bir cümleye rastlarız. Bu da İmam Hüseyin aleyhisselamın tüm vücudunu Allah yolunda verdiği ve sadece insanlar ve Allah'ın kullarını cehalet ve cahillikten ayrıca karanlıktan kurtarmak için bu yola çıktığı anlamına gelir.
İmam Hüseyin aleyhisselam dönemi toplumu Muaviye ve Yezid'in zehirli siyasetleriyle tamamen akıl görünüşlü cehalet ile dolmuştu. Bu cahillik o kadar ilerlemişti ki insanlar bilinçsiz bir şekilde Allah Resulü'nün torununu da katlettiler ve bundan sevinç bile duydular. Ancak Zeynep Salamullah Aleyha toplumu sarsmayı ve uyan cehaletle dolu kalpleri uyandırdı. İşte bu yüzden Erbain ziyareti de iman kriterlerindendir. Tüm Şialar imanlarını Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'ya borçludurlar. İşte Erbain'in sırrı da budur.
Değerli dinleyiciler, Hüseyin-i Erbain isimli sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal Savunmanın Aşura'i Yanları.
Irak Bağız rejiminin İran halkına yönelik açtığı savaşa karşı kutsal savunmanın yıl dönümü haftasını idrak ediyoruz.
Bu yılki kutsal savunma haftası neredeyse Hüseyin-i Erbain'e denk gelmiştir.
Bu bağlamda sizlere hazırladığımız programımızın ikinci bölümünde birlikteyiz.
Kutsal savunma dönemi, dini faziletler ve yüce insani kerametlerin tecelli etmesinin doruk noktasıdır. İnsanların manevi cevherleri bu alanda ortaya çıkmış ve 8 yıllık kutsal savunma yıllarındaki rengarenk tablolardan en belirgin kriterler ve yüce İslami değerler sergilenmiştir. Bu dönemin başı dik kuşağı, saldırganlara karşı görkemli ve hayret verici bir destan yazmıştır. Öyle bir destan ki, kutsal savunmanın Kerbela'da İmam Hüseyin aleyhisselamın yarattığı değerler ve her yer Kerbela, her gün Aşura'dır mesajı ile bağdaştığını göstermektedir.
Kuşkusuz Aşura kıyamını tarihte kalıcı kılan en önemli faktör, kıyamın lideri ve ekseni olan İmam Hüseyin aleyhisselamın ilahi ve pak şahsiyetiydi. İmam Hüseyin aleyhisselam, cehalet, küfür ve ikiyüzlülük karanlık gecelerinde parlayan bir yıldız gibi ortaya çıktı ve insanları aydınlatmaya başladı. Allah Resulü'nün değerli torunu kalıcı hareketini başlatırken Peygamber Efendimiz'in mezarının yanı başına gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim Hüseyin, değerli kızın Fatıma'nın oğlu, şimdi de benden senin aksine imansız ve pespaya bir zalime biat eli uzatmamı istiyorlar. Halbuki bunu hiçbir zaman yapmayacağım.
İmam Hüseyin aleyhisselam kimsenin yolsuzluk ve sapkınlıklar ile mücadele etmek için gücü yetmediği bir sırada sahneye indi. Dik durdu, ürkmedi, korkmadı ve İslami toplumun lideri olarak öyle bir hareket başlattı ki mesajı nesiller boyunca ebediyen hürriyet yanlısı ve hak talep hareketlerin modeli haline geldi. İmam Hüseyin aleyhisselam Muhammed bin Hanefiye'ye kardeşine yaptığı vasiyette Allah'ı hamd ettikten sonra şöyle yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hüseyin bin Ali'nin vasiyetidir. Şimdi de Medine'den çıkmak üzereyim. Bu çıkış rahatı aramak için değil, korku ve panik sebebiyle değildir. Amacım ciddi Muhammed'in dininin ıslahıdır. Nerede olursam olayım, insanları iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırıyorum.
Aslında liderlik önemli bir zafer, moral ve motivasyonun korunması ve hasarlara ve zararlara karşı korunmanın en önemli faktörüdür. Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaş neticesinde başlayan kutsal savunma yılları da İmam Hümeyni'nin eşsiz liderliği ve komutanlığı sayesinde aşk, itaatkarlık ve hulusun önemli bir örneği haline geldi. İmam Hümeyni'nin irfani şahsiyeti ve hayat tarzı milletin moralini, mücahitlerin motivasyonunu ve onların hazırlıklarını inkar edilemez ve derin bir şekilde etkilemişti.
Aslında milletin ve İslam ordusu mücahitlerinin İslam inkılabının büyük lideri olan sevgisi onların dini inançlarından kaynaklanıyordu. İmam Hümeyni, Hüseyin'i coşkudan yararlanarak dayatılan savaşı İran milleti için görkemli ve kutsal bir savunma destanına dönüştürdü. İmam Hümeyni birçok insanı maddi dünyanın dışına sevk edip İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının dini öğretilerinden esinlenerek onları savaş meydanı için hazırladı ve dünya askerleri ve siyasetçilerin hayrete düşmelerine yol açtı.
İslam mücahitleri derin bir şekilde liderlerinin İslami toplumu siyaseten velayetini üstlenme ve dini merciliğini yapma konumuna sahip olduğuna inanmıştı. Liderlerinin İmam Hüseyin aleyhisselam gibi hak taleplik ve hürriyet bayrağını göndere çekeceğine emindi. Bu çerçevede bu lidere uymayı ve ona karşı itaatkar davranmayı vecibi olarak görüyordu.
Böyle bir ortamda kutsal savunma dönemi, rahmetli İmam Hümeyni'nin dirayeti ve İran milletinin direnişi ve dayanışması sayesinde direniş, izzet, mertlik, kahramanlık, özveri ve şehadet sembolüne dönüştü. Başka bir ifadeyle İran'ın kutsal savunma yılları dönemindeki en büyük güçlü yanlarından biri, maneviyat dolu, cazip, uzak görüşlü ve cesaretli bir lidere sahip olmaktı. İnsanlar bu liderlerini cani gönülden sevmişti. Bu lider, İran milletinin ruhsal kabiliyetleri açısından güvenilir bir dayaktı.
Başkomutan ve savaş komutan olarak savaş stratejisini belirlemekten ve yönlendirmekten sorumlu olan İmam Hümeyni'nin liderliğinin rolü çeşitli durumlarda belirginleşti. Allah'ın sonsuz gücüne güvenerek savaşın siyasi inisiyatifini kısa sürede eline alıp düşmanları çıkmaza sokarak milyonlarca insanı harekete geçirerek ülkeyi ve İran milletini kurtardı. İmam Hümeyni düşmanların hedeflerine açıklık getirip zalimlerin ve saldırganların perde arkası amaçlarına aydınlık getirerek bu savaşı hak ile batıl, küfür ve iman arasındaki savaşın açık bir örneği olarak tanımladı. Bu bağlamda zalimlerle yaşama ve kızıl ölüm, izzet ve keramet kaynağı sayılmıştır.
Savaş öyle bir noktaya geldi ki Irak'ın İran'ı işgalinin asıl amacının İslam fidanlarını kurutmak olduğunu herkes anladı. Böylece muharebe ideolojik ve itikadı bir nitelik kazanmış ve halkın muharebe meydanlarındaki mevcudiyetini dini bir meşruiyet kazandırmıştır. İran milletinin ve İslam mücahitlerinin savunması, dini görevleri yerine getirilmesinin yanı sıra İslam'ın ve değerlerinin savunulması olarak da tanıtıldı. İmam Hümeyni bu hususta şöyle buyurmuştu. İran'la savaş, İslam'la savaş açmaktır. Kur'an'la savaşmaktır. Allah Resulü ile savaşmaktır. Bu, Cenab-ı Hakk'ın affetmediği büyük haramlardan biridir.
Saldırganın saldırganlığına karşı savunma ve taciz yapanı geri püskürtmeye görev olarak nitelendiren İmam Hümeyni, Allah'a kulluk yolunda görev yapmanın bizi Allah'a ulaştıracağını söyledi. Bu yüzden rahmetli İmam Hümeyni'nin bu haberi anahtar bir slogana dönüştü. Biz sonuca bakmayarak vazifemizi yapmakla görevliyiz.
İmam Hümeyni cephede fiziksel olarak yer almasa da etkili kişiliği her zaman cephede, her yerde hissedildi. Öyle ki bu manevi varlık savaş alanındaki gençlerin ve Allah'ı arayan mücahitlerin liderlerini bir an bile sevindirmek için harekatın ve savaşın tüm zorluk ve sıkıntılarına göğüs germelerine sebep olmuştu. İranlı olmayan bir gazeteci savaş alanlarıyla ilgili raporunda, sanki Ayetullah Hümeyni'nin kendisi her gün burada ve İranlı savunucuları cihada çağırıyor dedi.
Sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmek demek, işi yaparken başarısızlığa ve korkuya yer yoktur demektir. Allah'ın amaç olduğu ve Hakk'a hakikate dayalı yapıldığında sonuç zafer olsun, yenilgi olsun fark etmez. İmam Hümeyni ise bu hususta şöyle diyor: görevimiz İslam'ı korumaktır. Bu yolda canımızı vermektir. Öldürerek, öldürülerek de görevimizi yapmış oluruz.
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin hareketini çok güzel bir şekilde tasvir ediyor ve şöyle diyor. Allah Resulü dönemi, Emirül Müminin dönemi ve kısa sürede İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın dönemi hariç, dünyada arif, hikmetli ve ilahi bir komutan tanımıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde ne bugün ne de geçmişte manevi ve ilahi bir insanın komutasında şerefi savunan bir askeri güç bilmiyoruz. En ince insani duygulara sahip, aynı zamanda kararlılığı ve selabeti olan bir lider tanımıyoruz. Savaş coşkusu, cihat ve azim coşkusu ve mücahitlerin düşmanlara karşı savaşta elde ettikleri büyük fetihler, büyük ölçüde İmam Hümeyni'nin kutsal savunmaya liderlik etmedeki manevi karakterinin etkisinden kaynaklanıyordu.
Böylece savaş meydanları Hüseyin'i tutku ve coşkusu ile doldu ve heyhat minnesille haykırışları yükselmeye başladı. Bu da mücahitlerin savaşma ruhunu körükledi ve onları cesaretlendirdi. Gençler bile akın etmeye başladı. Bir muhabir ise şöyle anlatıyor. Cephenin ön saflarında alnında kırmızı "Ya Hüseyin" alın bandı olan 17 yaşında bir çocuk gördüm. Mutlu ve parlak bir yüzü vardı ama yüzünde yorgunluk belirtileri belirgindi, zayıf ve narindi ve tuhaf bir paklık ve içtenlik yüzüne yansımıştı. Genç yaşına bakılırsa ilk bakışta cepheden ve savaştan gelen birine benzemiyordu ama gözleriyle şunları anlatıyordu: bu savaşın büyüğü küçüğü yoktur, aşkı vardır. Ona dedim ki, neden okuldan ayrıldın? Şaşırmış görünüyordu ve yanıtladı: cephe zaten okul ya, hem de sevgi ve özveri okulu. Mükemmel insanı yetiştiren bir okul. Sonra gülümsedi ve liderimin çağrısına lebbeyk diye geldim. İmam Hüseyin'in bayrağını tutan bir liderin çağrısı üzerine geldim, dedi. Yıllar sonra annesi bana bir fotoğrafını gösterdi ve Kerbela 5 harekatında şehit olduğunu söyledi.
Şehit Mehdi Recebi ise vasiyetinde şunları yazmıştır: İmamın çizgisini koruyacağız. Hazreti İbrahim ile başlayıp Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ali aleyhisselam ve Hüseyin aleyhisselamın temiz elleriyle kırmızı renginde devam eden çizgi, yeryüzünün mazlumlarının azat edilmesi için İmam Hümeyni'nin tutkulu kalbine başlayan çizgiyi korumak için yola koyulduk. Kutsal savunma yılları İmam Hümeyni'nin bu sözleri akıllara yazıldığı bir şekilde sona erdi. Kalbinizde iman olduğu sürece muzaffersiniz. Bu nuru, iman nurunu kalbinizde güçlendirmeye çalışın.
Değerli dinleyiciler, Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünü dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce sitemiz olan parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İran milletini tebrik etti. Birleşmiş Milletler 67. Genel Kurulu çalışmaları için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı, İngiliz mevkitaşı Elizabeth Truss ile bir araya geldi. New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Avrupa'nın İran ile ilişkileri Amerika'nın davranışına bağlı olmaması gerektiğini söylerken, İran'ın nükleer anlaşmanın temeline bağlı olduğunu belirtti. İran ve Suriye Dışişleri Bakanları bir araya geldi. İran, Amerika ve İngiltere'nin AUKUS anlaşmasındaki ikili tutumunu eleştirdi. İran'ın yakıt taşıyan 4 konvoyu Lübnan'a ulaşmasının ardından Lübnan medyası İran yakıt taşıyan 5. konvoyunun da Lübnan'a girdiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Türkiye, yeni gaz tedarik sözleşmeleri imzalamak için Rusya ile görüşüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.